Ayrım 11.
Sayfa numarası 704. Yalnızca 15 yıllık Atatürk döneminde bastırılmış olan kimliksizleşme eğilimleri, yani devşirme geleneği, günümüzde olanca hızıyla ve çok etkili yöntemlerle sürdürülmektedir. Atatürk'ün Türk kimliği ve tarihi için ne anlam ifade ettiğini açıkça ortaya koyan bugünkü olumsuz gidiş, nedenleri tarihte kayıtlı bir süreçler toplamı ve bu toplamın günümüzdeki sonuçlarıdır. Türkiye'de bugün yaşanmakta olan rüşvet, yolsuzluk, dışa bağlanma ve ihanet davranışlarının politik işleyiş haline gelebilmesi yalnızca bugün ortaya çıkan yeni bir olgu değildir. Dışa boyun eğmenin ya da ihanetin yaygınlığına yanıt arayan her çaba ister istemez Osmanlı devşirmeciliğine ve onun yarattığı kapı kulu anlayışına gidecektir. Kamuran İnan'ın 200 bin, başkalarının ise daha çok olduğunu söylediği hain fazlalığının nedeni herhalde yarım bin yıl egemen olan bu anlayış taranmalıdır. Yozlaşma ve yabancılaşmanın merkezi dün olduğu gibi bugün de İstanbul'dur. Dün sarayın sürdürdüğü politikalar bugün, üstelik Atatürk'ün kurduğu Ankara'yı da yedeğine alarak yabancılarla bütünleşmiş para ve güç sahipleri tarafından yürütülmektedir. İstanbul yine Anadolu'nun varsıllığını sömüren, bunu hor gördüğü halkı kullanarak yapan ve elde ettiği sınırsız serveti yabancılarla paylaşıp dışarı taşıyan bir dükalıktır. Ekonomiyi, siyaseti, eğitimi o belirler, elinde bunu yapabilecek olanaklar her zaman vardır. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru göstermede çok ustadır. İstanbul'un surları kafalarında hala çok güçlüdür ve kapıları Türk kimliğine kapalıdır. AGE sayfa 179. Dili, dini, kültürü, ahlak anlayışı ve beğenileri tümüyle dış etkiye açıktır. Çıkar söz konusu olduğunda her yöne dönebilir. Duruma uyma, kendini gizleme yeteneği son derece gelişkindir. İlişkiler düzeyi belki de dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek denli yoz ve ilkeldir. Atatürk, İstanbul'un tarihten gelen karmaşık yapısını bilir ve kurduğu yeni devletin başkentini tüm olanaksızlıklara karşın Anadolu'nun ortasına Ankara'ya alır. Bu bir kaçış değil, kendi deyimiyle İstanbul'u bir ibret dersi manzarası olarak karşısına alıp uzakta ona hakim bir noktada durmaktır. 26 Temmuz 1924'te İstanbul'da geçerli olan ilişkiler ağından pislik diye söz eder ve Yakup Kadri'ye, Kara Osmanoğlu, şunları söyler. İstanbul karışık yapısını adeta kaçınılmaz bir yargı gibi her zaman korumuştur. Değişen yalnızca devirler, zaman ve biçimdir. Onun için yeni zamanlarda İstanbul'un gerçek yüzü içinde yaşayanlara ümitsizlik veren bir karmaşa olmuştur. Ümitsizlik onun içindedir ve bu doğaldır. İstanbul'u bir ibret dersi manzarası olarak karşısına alıp uzakta ona hakim bir noktada duranlar ve onu incelemeyi sürdürenler için ümitsizlik var olamaz. Bir takım hizipler, ufukları aydınlık, bugün için yazarın notu, karanlıklar içindeki bir çevrede sinsi çıkarlar peşinde dolaşır. Satılmışların elindeki basın durmadan kötülükler saçmaktadır. Bizans'ın gereği budur. Bizans budur. Güzel kalpli kardeşim Yakup Kadri Bey, içinde bulunduğun Bizans havasını zorlukla soluduğunu söylüyorsun. Bu çok doğaldır. O havanın üzerinde bulunduğu yerin coğrafya ve topografyası nedeniyle en temiz, en saf, en ferah olması gerekirdi. Ancak bunun tam tersi. Senin solumada zahmet çektiğin bir yapıdadır. O hava gerçek maddesi oksijen ve hidrojen ile kalmış olsaydı, soluyanlara acı değil, güç verirdi. Yazık ki o havaya asırların her türlü pisliği karışmıştır. Henüz yaşına basmayan cumhuriyeti kaç yüz, siz söyleyin kaç bin yıllık yönetim pisliğinin merkezi olan ve yüzeyde kalmayıp kaç bin yıllık derinliğe sinen pisliklerle iç içe yaşayan, bu yaşamı doğal hale getiren Bizans'la yönetmek mümkün müdür? Yazarın notu. Bizans'ın niteliğini değiştirmek için yapmaya mecbur olduğumuz işin önemi, büyüklük ve güçlüğünü düşünmek, herhangi bir sorun için herhangi bir karar vermeye harcadığımız emek, zaman ve çaba kadar değerli değil, yazarın notu midir? aziz kardeş, Cumhuriyet Bizans'ı adam edecektir. Cumhuriyet pisliği, yalancılığı ve ahlaksızlığı huy edinmiş olması nedeniyle doğallığını, gerçek rengini ve paha biçilmez değerini yitiren Bizans'ı kesinlikle adam edecektir. Doğallığına ve temiz haline döndürecektir. Bunu yapmak için uygulanacak yöntem pisliklerle dolmuş toprakları derinden kazıyarak havaya uçurmak ve sularının temizlenmesi için Karadeniz'i bütün dalgaları ile birlikte Boğaz içine akıtıp taşırmaktır. Zaman içinde bir yolculuk, Attila İlhan, TRT 27 Kasım 2003 ve Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul 1983, 3. Cilt, sayfa 293. Osmanlı belgelikleri, arşiv, binde, İstanbul'un Anadolu'ya nasıl baktığını, bu bakışa uygun ne tür uygulamalar yapıldığını gösteren bir bölüm yayınlanmış pek çok belge vardır. Osman Nuri'nin Mecelle-i Umarı Belediye adlı kitabında yer alan bir padişah fermanı çok ilginçtir ve İstanbul-Anadolu ilişkisini açık biçimde ortaya koymaktadır. Anadolu'yu adeta tehdit eden ve valilere gönderilen fermanda şunlar söylenmektedir. İslamiyet'in başkenti olarak korunan İstanbul'da, Makarr-ı Hilafeti İslamiye olan Mahmiye-i İstanbul, yaşayanların sıkıntı çekmemesi, rahat ve bolluk içinde yaşaması, taayyüşleriyle rahat ve refahiyetleri mezahime-i nastan himayet gerekir. Taşra vilayetlerinin bayındır ve şenlikli, mamur ve abadan olması dahi buna bağlıdır. Gönderilen evrakta yer alan buyruklarımızın yerine getirilmesi, evamiri aliyemle varide olan tefkifkatın edası, herkes için barış ve bolluk, herkeste suhulet ve vüsat fırsatı olacaktır. Mecelle-i Umarı Belediye Osman Nuri İstanbul 1922 1. Cilt sayfa 355 AK Profesör Zeki Arıkan Tarihimiz ve Cumhuriyet Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1997 sayfa 181 Muhittin Birgen, Anadolu'nun sömürülmesini hiçbir şeyin bu ferman kadar ortaya koyamayacağını belirterek şunları söyler. Anadolu'nun görevi çalışıp çabalayarak vergi vermek, İstanbul'un görevi de bunları afiyetle yemektir. Genelge bunun çok açık bir belgesidir. Kapı Kulu, İstanbul Anadolu, Muhittin Birgen, AK Profesör Zeki Arıkan, Tarihimiz ve Cumhuriyet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1997, sayfa 181. Kapı kulu devşirme anlayışı Atatürk döneminde duruma ayak uyduran bir biçime girmekte geç kalmadı. Hırsını ve tepkisini içinde saklayarak hemen Atatürkçü ve Cumhuriyetçi oldu. İşgal döneminde Ankara'nın başarısız olması için elinden geleni yapmış, geleneksel davranışını göstererek yabancılarla bütünleşmişti. Bunlar Atatürk ölene dek karşıtlıklarını sessizce yürüttüler ve bir şey yapamadılar. Bir bölümü yurt dışına kaçmış ya da kaçırılmıştı. Anadolu'ya karşı ilk kez bu denli açık bir yenilgiye uğruyorlardı. Atatürk'ten özellikle de 1945'ten sonra yabancı etkisinin Türkiye'de artmasıyla birlikte yeniden ortaya çıktılar. Savaş süresince kara borsa ticaretiyle önemli servetler edinmişler, harp zenginleri haline gelmişlerdi. Uluslararası sermaye ile bütünleştiler ve 50 yıllık süreç sonunda Anadolu'nun etkisini yani Cumhuriyet düzenini ortadan kaldırdılar. Yeniden ülkenin gerçek egemenleri haline geldiler. Bugün ulusal varlık üzerindeki en büyük tehdit durumundadırlar. Atatürk, ulusal varlığın korunması için dış tehdidi yerelleştiren devşirme anlayışına karşı koyarak İç cepheyi güçlendirecek güçlü bir ulusal bilinç ve örgütün var olması gerektiğini söyler ve söylediğini yapar. Bunu yaparken halka ve ulusa güvenin, cesaret ve atılganlığın şart olduğunu bıkmadan anlatır. Kurtuluş Savaşı'nda devşirme kültürünün etkisinden kurtulamayarak mandacılığı öneren insanlar için şunları söyler. Maddi ve özellikle manevi düşüş korkuyla, beceriksizlikle başlar. Beceriksiz ve korkak insanlar herhangi bir felaket karşısında beceriksizlik ve kararsızlıkta o kadar ileri giderler ki adeta kendi kendilerini aşağılarlar. Derler ki biz adam değiliz ve olmayız. Kendi kendimize adam olmamıza imkan yoktur. Biz kayıtsız ve şartsız varlığımızı bir yabancıya bırakalım. Türkiye'yi onu böyle yanlış yollarda dağılma ve yıkılma vadisinde sürükleyenlerin elinden kurtarmak gerekir. Bunun için bulunmuş bir gerçek vardır, ona uyacağız. O gerçek şudur. Türkiye'nin düşünen kafalarını tümüyle yeni bir inançla donatmak. Bütün millete taze bir maneviyat vermek, düşmanla mücadele için asıl olan iç cephedir. Bu cephe, bütün ülkenin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Diğer cephe, yazarın notu, görünen cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılıp değişebilir, yenilebilir. Ancak bu durum hiçbir zaman ülkeyi ve milleti mahvetmez. Önemli olan ülkeyi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin düşmesidir. Bu gerçeği bizden daha iyi bilen düşmanlar iç cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başarılı da olmuşlardır. Gerçekten kaleyi içinden almak dışarıdan zorlamaktan çok daha kolaydır. Nutuk, sayfa 392-393, lüks basım, sayfa 460-462, AK, tarih 4, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 3. basım 2001, sayfa 116. 11. bölüm, Türk toplumlarında ekonomik evrim. Orta Asya ekonomisi. Toplumsal gelişimde itici gücün ekonomi olduğunu artık herkes biliyor. Yükselme, gerileme ya da çöküş süreçleri tümüyle ekonomiye bağlı, onun belirlediği toplumsal gelişmelerdir. Günümüzde olduğu kadar tarihin her döneminde görülen açık gerçek, ekonomik gücü elinde bulunduranların sonuçta ve kaçınılmaz olarak siyasi, askeri ve kültürel alanlar üzerinde egemenlik kurmuş olmasıdır. Tarihin ilk dönemlerinden başlayarak milattan sonra 15. yüzyıla dek süren Orta Asya göçlerinin yaygınlığı, süresi ve etki gücü göz önüne getirildiğinde bu büyük eylemin ancak ekonomik gelişkinliğe dayanan toplumsal bir güçle gerçekleştirebileceği herhalde kabul edilecektir. Üstelik tarihçiler bu kabulün zorunluluğunu yeterli bulgularla ortaya koymuşlardır. Açıklamaların somut sonucu Türklerin dünyanın geniş bölümlerine yayılmış olmaları, ilişki kurdukları toplulukları etkilemeleri ve uygarlığın gelişimine yön vermeleridir. Başka toplumlar üzerinde bu düzeyde etkili olabilmenin tek yolu, ekonominin ve ona bağlı olarak kültürün yapılan eylemin gereklerine uygun düşecek biçimde gelişkin olmasıdır. Tarihin bize öğrettiği yalın gerçek, ekonomik gücü olmayanların olanların etkisi altına girmesi ve ekonomik güce kavuşamadıkları sürece yok olmaktan kurtulamamalarıdır. Dünyanın birçok yerinde insanlar henüz toplayıcılık ve avcılık döneminde olup mağaralarda yaşarken, Orta Asya'da hayvancılık, kerestecilik, maden ve tarım tekniklerinin geliştirildiği artık biliniyor. İnsanın insanlaşma süreci, yani hayvanları ehlileştirme ilk kez burada başlamış, doğaya insan iradesine boyun eğdirmenin ilk durağı sayılabilecek çiftçilik burada başlamıştır. Arpa, buğday, çavdar gibi taneli bitkilerin, koyun, keçi, at, deve gibi hayvanların kökeni burasıdır. Dağlarda bunların aslı olan yabani türleri bugün bile varlığını sürdürmektedir. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 4. Basım 2000, sayfa 26. Orta Asya uzmanı bazı tarihçiler, yontma taş döneminin Orta Asya'da Avrupa'dan 5000 yıl önce, M.Ö. 12. binlerde başladığını ve daha gelişkin cilalı taş aletlerinin ilk kez burada görüldüğünü belirtmektedirler. Onlara göre hayvanların ehlileştirilmesi, tarımın bulunması ve özellikle buğday tarımının geliştirilmesi de bu bölgede ortaya çıktı. Keten tarımı, buna bağlı olarak keten liflerine dayalı dokumacılık ve kumaştan giysi yapımı da burada bulunup geliştirildi. Koyun, sığır ve geyik sürüleri yetiştirenler, at ve köpeği ehlileştirenler bu yörenin insanlarıdır. Altın, bakır, kalay, demir madenciliği, alaşım teknikleriyle elde edilen yeni metaller, özellikle bakır ve kalaydan oluşturulan tunç, ve bu madenlerin hem üretimde hem de silah teknolojisinde kullanılması ilk kez burada gerçekleşti. AG sayfa 10, 12 ve 14. Milattan önce 5000'lerde Orta Asya'dan gelerek Fırat Dicle Vadisi'ne yerleşen Ural Altay ırk grubundan Sümerler maden işletmeciliğini, tarım ve hayvancılık tekniklerini Mezopotamya'ya getirirler. Gelişkin bir ekonomiye, alfabeye ve köklü bir Turani dile sahiptiler. Çivi yazısını bulmuşlar. Orta Doğu Uygarlık Mirası 2, Muazzez İlmiyeçi, Kaynak Yayınları İstanbul 2003, sayfa 131. Mükemmel biçimde kullanıyorlardı. Fransız dil bilimci Stephen Ronard bulduğu 200 ortak sözcüğü kanıt göstererek Sümer dilinin açık özellikleri binlerce yıl sonra bugünkü Türkçe'de yaşanmaktadır demiştir. Mustafa Kemal, Bir İmparatorluğun Ölümü, Jacques Benoît Meşin, Bilgi Yayın Evi 1997 sayfa 25. Sümerler, sahip oldukları üretim tekniklerini Orta Doğu'da daha da geliştirdiler. Kurdukları uygarlık, ekonomi başta olmak üzere o denli ileriydi ki, Orta Asya kültürünü bilmeyenler bu gelişkinliği anlamada zorlanmaktadırlar. Anlayanlar ise Sümer uygarlığını Orta Asya'ya, özellikle de Türklere bir türlü yakıştıramamakta, Sümerlerin Orta Asyalı olmadığını göstermek için her kılığa girmektedirler. Milattan önce 2800 yıllarına tarihlenen kral mezarlarındaki altın, gümüş ve bakırdan yapılmış süs eşyaları, demirin savaş sanayinde kullanılması, bakır kalay kurşun ve bronz işleyen atölyeler, Orta Asya teknikleriyle büyük bir örtüşme içindedir. Bilimi ve gerçekleri önde tutan hemen her tarihçi, Mezopotamya'da bulunmayan taş ve madenin çok eski dönemlerden biri işleniyor olmasını, Sümerlerin maden ve taşı bol, işçiliği gelişkin Orta Asya'dan gelmelerinin kanıtı saymışlardır. Orta Doğu Uygarlık Mirası 2, Muazzez İlmiyeçi, Kaynak Yayınları İstanbul 2003, sayfa 131. Orta Asya'da olduğu gibi Sümer'de de ileri bir ağaç sanayi vardı. Abanoz, köknar, sedir, ılgın ve çınar ağacından eşyalar yapılıyor. Bunlar ticari mal olarak alınıp satılıyordu. Oysa bu ağaçların hiçbiri aynı madenler gibi Mezopotamya'da bulunmuyordu. Sümer'de tarım ve hayvancılık da son derece gelişkindi. Dericilik ve dokumacılık üretim teknikleri olarak dönemine göre hayli ileriydi. Deri bir tür yağla esnek ve su geçirmez hale getiriliyor. Deriden giysi, pabuç, sandal, koşum takımı ve eğer gibi pazara sürülen mallar üretiliyordu. Yumuşatılmış deri bir lastik gibi arabaların tekerleklerinin kaplanmasında kullanılıyordu. AGE sayfa 143. Sümer'den 2000 yıl sonra M.Ö. 3000'lerde Anadolu'ya gelen Hititler, Fransız araştırmacı Jacques Benoît Meşin'e göre Anadolu'da toprağı işleyen ilk Türklerdi. AGE sayfa 25. Kızılırmak'ın büyük kıvrımı içinde kurdukları Hattuşaş'ı başkent yaptılar ve Anadolu'nun tümünü kapsayan ileri bir uygarlık kurdular. Kullanıp geliştirdikleri üretim teknikleri Sümer ve Elam uygarlıklarındakilerinin hemen aynısıydı ve doğal olarak Orta Asya'ya dayanıyordu. Meşin, Hitit uygarlığı için şu saptamayı yapar. Sınırlarını Malatya'dan İzmir'e, Arap çöllerine kadar genişleten Hititler, Asur ve Mısır'la her alanda boy ölçüşmüş, uygarlıkları Anadolu'dan Girit'e kadar bütün Ege adalarına ışık saçmıştı. Hitit ayinleri Truva prenslerince benimsenmiş, Miken, kralları saraylarının görülmemiş büyüklükteki kapılarını anıtsal Hitit aslanları ile süslemişlerdi. Hitit tanrılarının soy ağacı, Grek mitolojisine yansımış, dinsel fikirleri Sami ırkları arasında etkili olmuştu. AGE sayfa 25-26. Doğal zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkan büyük göçlerin hem gidilen yerler hem de Orta Asya'da kalanlar üzerinde önemli etkileri oldu. İklim koşullarının bozulması, tarım ve hayvancılıkta olduğu kadar belki de ondan daha çok, üretim ve üretim araçlarının gelişimiyle yerleşik yaşam üzerinde olumsuz etki yaptı. O güne dek sağlanmış olan uygarlık birikimi göçlerle başka yörelere taşındı ve orada daha gelişkin uygarlıklar kuruldu. Ancak Orta Asya yerleşik yaşamı her göçle bir parçasını yitirdi ve önemli zarar gördü. İşlenebilir toprakların büyük bölümü çöl ya da step haline geldi. Toprak mevsime göre yer değiştirilen, hayvancılıktan başka bir şey yapılamayan kurak arazilere dönüştü. Kentler kır tarafından beslenemez duruma geldi ve terk edilmeye başlandı. Yerleşim yerleri sürekli genişleyen çöl kumlarının altında kaldı. Çöllerin dipleri kent yıkıntılarıyla dolu bölgeler haline geldi. Koskoca Orta Asya'da nüfus ve yaşam birkaç ırmak, çay ya da göl kenarına sığınmış, gittikçe küçülen birkaç kentle sınırlı kaldı. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, 2. Basım 1996, sayfa 70. Yitik Orta Asya kentlerinin büyük bölümünü tarih hala saptayabilmiş değildir. Oturar, Cent, Yangı Kent, Sağnak, İdikut kalıntıları bulunmuş kentlerdir. Atlak, Atbaş, Almalık, Balasagun, Talas, Kulan, Suyap, Barshan, Nüsket, Sütken, İlibalık, Şelçi, tarihin saptadığı ancak yerleri henüz bulunamayan Türk kentleridir. 20. yüzyılın yalnızca ilk 30 yılında Çin Türk elinde kum altında 50'den fazla kent kalıntısı bulunmuştur. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 4. Basım 2000, sayfa 39. Bu kalıntılar içinde İdikut, Haço kenti kalıntısı en büyüklerinden olduğu için önemlidir. Burada 20 metre derinlikte muazzam surlar, birçok eski yapı, tapınaklar, hükümdarlarla ve Budist rahiplere ait muazzam duvar resimleri, Türkçe alfabelere yazılmış birçok yazma eser, alçı süsler, tahta oymalar ve zarif ipek kumaşlar bulunmuştur. Buluntuların taşınabilir olanlarının büyük bir bölümü bugün Avrupa müzelerindedir. AGE sayfa 59. Olumsuz doğa koşulları ve göçlerin yoğunluğuna karşın Orta Asya'da yerleşik yaşam tümüyle ortadan kalkmadı. Ancak gelişim hızını ve olanaklarını önemli oranda yitirdi. Kalanlar açısından göçebelik hayvanlarının ve kendilerini yaşayabilmesi için bir zorunluluk haline geldi. Orta Asya insanı varlığını sürdürebilmek için yeni koşulların zorluklarına dayanmak zorunda kaldı. AGE sayfa 27. Göçebe ekonomisi sanıldığından daha karmaşıktır. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 1999, sayfa 48. Hayvancılık az da olsa avcılık varlığını sürdürürken, ekonomik ilişkilerde tarım, madencilik ve ticaret önemli bir yere sahiptir. Ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşan bozkır insanı, kendi yerleşiklerine ya da komşu ülkelere at, kürk, deri, kesimlik hayvan, maden ve madenden yapılan silah satar, karşılığında iş araçları, kumaş, ipek, çay ve bunun gibi şeyler alırdı. İç ticaretten ayrı olarak Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa ulaşımının kavşak noktası olan İç Asya'nın hemen tüm ticaret yolları denetim altında tutulur ve uluslararası ticaretin gelişmesi desteklenirdi. Ünlü ipek yolu ve bağlantı yolları hemen her dönemde Orta Asya insanının elindeydi. Yolların güvenliği sağlanır, buna karşılık ticaretten vergi alınırdı. Eğer toplumsal gönenç sağlayan bu düzen çeşitli nedenlerle bozulursa hemen bozkıra geri çekilinir, hayvancılık ağırlıklı geleneksel yaşam biçimine dönülür ve yeniden güçlerine dek kendi kendine yeter hale gelinirdi. AGE sayfa 48. Koşullara uyma ve değişkenlik yeteneği başka toplumlarda görülmeyecek kadar yüksek, şaşırtıcı bir düzeye ulaşmıştı. Uluslararası ticaret yollarının ele geçirilip denetim altına alınması, Hunlarla başlayan, Göktürklerle gelişen, Selçuklu ve Osmanlılarda üst düzeye çıkan eski bir süreçtir. Bu uzun süreç içinde Türklerin Müslüman olmasının önemi fazladır ve yerleşik yaşamı geliştiren bu olay, doğal olarak ticaretin de gelişimine ve varsıllığın artmasına neden olmuştur. Gelişimin ve varsıllığın artmasının en belirgin göstergesi, eskiye dayanan yolcu ağırlama geleneğinin Selçuklularda sistemleştirilerek ticaretin temel unsurlarından biri haline gelmesi ve Selçuklu kervansaraylarının ortaya çıkmasıydı. Selçuklu kervansarayları yerli yabancı ayrımı yapmadan tüm tüccarlara açıktı. Duvarlar ve demir kapılarla güvenlik altına alınan bu yapılarda tüccarlar eşkıya baskınlarına karşı korunur ve onlara değişik nitelikte ücretsiz hizmet sunulurdu. Örneğin Kayseri Elbistan yolu üzerindeki Karatay Kervansarayı'nda yolculara parasız yemek verilir. Müslüman, kafir, özgür ya da köle her yolcuya eşit olarak bir okka et ve bir çanak yemek sağlanırdı. Akşamları herkese bal helvası dağıtılırdı. Ayakkabılar tamir edilir, ayakkabısızlara yeni ayakkabı verilir, hayvanlar nallanır, arpa saman dağıtılır ve kervansarayda bir baytar veteriner bulundurulur, hasta yolculara ilaç verilir, hamam sürekli olarak yakılı tutulurdu. Selçuklu Kervansarayları Profesör Osman Turan, Belleten 39, sayfa 482, AK, Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 1996, 5. cilt, sayfa 2024. Türklerde en çok emek verilen, en kılıcı uğraş, ekonomik askeri değeri yüksek olan ve büyük bir sanayi haline gelen at yetiştiriciliğiydi. Diğer hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve bunların ürünlerine dayanan üretim teknikleri de gelişmişti. Ancak atın Türk toplumunda olağanüstü önemli bir yeri vardı. Binlerce yıla dayalı deneyim sonucu elde edilmiş olan azla yetinen dayanıklı sağlam yapılı Türk atları her durumda her şeyle beslenebilen kendine özgü harika hayvanlardı. Kar altında bile yiyecek ot bulabilir, daha kolay tırmanır ve gerektiğinde günde 100 kilometre gidebilirlerdi. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 1999, sayfa 49. Türkler atlarını büyük bir içtenlikle sever, çocuklar, kız ya da oğlan daha yürümeyi öğrenmeden atın üzerine konulurlardı. Öyle ki daha ergenliğe varmadan görenler onları at sırtında doğmuş, yaratılıştan binici usta süvariler sanırdı. AGE, sayfa 49. Tarihte atı ilk ehlileştirenler ve onu yaşamlarının ayrılmaz parçası haline getirenler Türklerdi. Alman etnolog Wilhelm Koppers 1886-1961 bu konuda şunları söylemiştir. Atın ilk evcilleştirilmesini, ehlileştirilmesini ve bununla ilgili özgün atlı çoban kültürünün yaşatılmasını kesin olarak İç Asya'da yaşayan eski Türklere dek uzatmak gerekir. Başlı başına tarihi önemi olan bu başarı, diğer kavim ve kültürlerin gelişiminde önemli sonuçlar, özel durumlar yaratmıştır. İndo-Germenler, atı ve genel olarak çoban kültürünün ana unsurlarını öğrenmeyi eski Türklere borçludur. Tarihte Türklük, Profesör Laszlo Rasonyi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları 1988, sayfa 6. At sürüleri gönenç refah dönemlerinde olağanüstü çoğalırdı. Çin belgeleri M.Ö. 46 yılında yalnızca Kuzeydoğu Asya'da 12 milyon at bulunduğunu söylemektedir. Bu sayıları aktaran ve atın o dönemdeki ekonomik ve askeri önemine büyük önem veren J.P. Rox, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır. Orta Asya atının dayanıklılığı ve sayısı, göçebelerin yüzyıllarca kazandıkları olağanüstü başarıları açıklar. Atın önemini kavramadan Avrasya'nın 2000 yıllık tarihini anlayamayız. Dünyanın hiçbir yerinde bozkır adamlarının karşısına çıkarmak için bu kadar çok sayıda at yetiştirilmezdi. Ayrıca sık sık dünyayı fethetmeye yönelen bu adamların binicilik, at eğitimi, soy ıslahı, melez yaratma tekniklerini sürekli mükemmelleştirdiklerini ve dizginleri, gemleri, eğerleri, üzengileri, koşum takımlarını sürekli olarak geliştirdiklerini unutmamalıyız. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 1999, sayfa 49. Tarım ve zanaatçılığın giderek öne çıkması, Müslümanlaşmayla birleşince yerleşik yaşama geçiş hızlandı ancak hayvancılık Türk toplumunda önemini hiçbir dönemde yitirmedi. Yerleşikliğe uygun bir din olan Müslümanlığı doğal olarak önce kentli Türkler kabul etti ve bunlar genellikle Sünni Hanefi mezhebini seçtiler. Göçebe ve yarı göçebeler ise yeni dini kendi düşünce gelenekleri ve yaşam koşullarıyla birleştirerek gizemciliğe, tasavvuf yöneldiler ve yerleşiklerin Sünni mezhebine karşı Şii mezhebini seçtiler. Ona da Alevilik olarak Türklere özgü bir biçim verdiler. Müslümanlığı bu biçimde kabul eden Türklere Türkmen denildi. Türkmenler hayvancılık ve giderek artan biçimde tarım, yerleşik Türkler ise tarıma bağlı ekonomi, zanaat ve ticaretle uğraştılar. Her iki kesim iş ve inanç ayrılıklarını koruyarak varlıklarını günümüze dek sürdürdüler. Müslümanlıktan sonra yerleşik yaşama geçişte belirgin bir yoğunlaşma yaşandı, ancak göçebeliğin ortadan kalkması çok uzun sürdü. Türk toplumu bu uzun süre içinde yerleşik göçebe ve yarı göçebe yaşam biçimlerini birlikte yaşadı. Ticaretin gelişmesi ve yeni tekniklerin ortaya çıkması, üretimin ve meslek dallarının çeşitlenmesine yol açtı. Kent yaşamı hem nicelik hem de nitelik olarak gelişti. Mal ve para hareketleri hızlandı, banka işlevi gören aracı kurumlar oluştu, sınıfsal farklılaşmalar ortaya çıktı. Bu gelişmeler üretime yönelen sermaye birikimini yoğunlaştırdı, piyasa ekonomisinin oluşumuna ve toplumsal ilerlemeye ivme kazandırdı. Batı'nın daha sonra yönelip geliştireceği bu uygulamalar son derece özgündü ve uzun bir geçmişi olan ekonomik birikimlerin ürünüydü. Örneğin Sümerler, kökleri Orta Asya'ya giden Orta Doğu ekonomisinin ilk temsilcilerinden biriydi. Sümer'de tarım ticareti özellikle toplu üretimde sağlanan gelişmeler çağının çok ilerisindeydi. Devlet, iç ve dış ticaret başta olmak üzere tüm ekonomik etkinlikleri destekleyip düzenleyen belirleyici güçtü. Üretim fazlasının satılması, ülkede olmayan ham maddelerin getirilmesi devlet denetimindeydi. Piyasalarda, limanlarda alım-satım kuralları ve para işleri devlet tarafından yönetiliyordu. Daha geç dönemlerde özel girişimcilerin de devreye girdiği Sümer ticareti 1000 yıl boyunca büyük bir canlılık göstermiştir. Bugünkü tüccar sözcüğü Sümerce'deki damkar, Akatça'daki damkarudandan gelmiştir. Orta Doğu Uygarlık Mirası 2, Muazzez İlmiyeçi, Kaynak Yayınları İstanbul 2003, sayfa 173. Dışarıya tahıl, susam yağı, hurma, kurutulmuş balık, canlı hayvan, yün, kumaş, deri, hazır elbise, çanak, çömlek, parfüm, krem, süs boyası ve süs eşyası gönderiliyor. Dışarıdan sedir başta olmak üzere dayanıklı ağaç kütükleri, değişik maden cevherleri, şimşir, abanoz, lacivert taşı, dağ kristali, sert taşlar, reçine, ilaçlık otlar ve bunun gibi şeyler getirtiliyordu. AGE sayfa 174. Üretim birimlerinde toplu olarak çalıştırılan işçiler, çalışma koşulları yasalarla belirlenen yarı bağımlı kimselerdi. Bağımlılıkları onları besleyen ve hastalıktan koruyan saraya ya da tanrı evine karşıydı. Bunlar daha çok tarım, tarımla ilgili sanayi, maden işletmelerinde çalışıyor ve özgür Sümerlilerle aynı haklara sahip oluyorlardı. Tanrı evine ait kimi atölyelerde çalışan sayısı 1500'e dek çıkabiliyordu. Onluk ve yüzlük birimlere ayrılan işçi grupları işe 1 yıl süreli ve sözleşme yapılarak alınıyor, başlarındaki onbaşı yüzbaşı adı verilen yetkililerce yönetilip eğitiliyordu. İşçinin alacağı ücretin miktarı ayda en az 3 gün izinli sayılacağı, yararlanacağı gıda yardımının biçim ve tutarı yapılan sözleşmelerle önceden belirleniyordu. Sümer, Babil, Asur kanunları sayfa 24, AK Muazzez İlmiyeçi, Orta Doğu Uygarlık Mirası 2, Kaynak Yayınları İstanbul 2003, sayfa 164. Kadın işçilere erkeklerin yarı ücreti verilirdi. Milattan önceki 1400'lerde Kral Urukagina bu uygulamayı değiştirmiş ve kadın erkek ayrımı yapmadan tüm işçilere aynı ücretin ödenmesini yasalaştırmıştı. Hammurabi yasalarında hem işçinin hem de işverenin hakları güvence altına alınmış, çalışma koşulları ve ücret saptamının kuralları belirlenmişti. İşverenlerin kurallara uyması sağlanırken işçilerin işverene zarar vermesi önleniyor, işveren hakları korunuyordu. AGE sayfa 164. Tüccar sınıfının üretime kaynak ayıracak kadar güçlenmesi ve sermaye birikiminin teknik birikimle buluşması Batı Avrupa'da manifaktür üretim döneminde yaşanan gelişmelere benziyordu ve her anlamda onun ön uygulamaları gibiydi. Müslüman toplumlarda seri üretime Batı'dan önce geçilmişti. Avrupa'da paranın çok az kullanıldığı 10. yüzyılda Güneybatı Asya ve Orta Doğu'da gelişkin bir mal ve para ekonomisi vardı. Pazar için üretim artıyor ve üretimin niteliği malın tümünü üreten zanaatçılıktan malın parçalarını üreten uzmanlaşmaya dönüşüyordu. Örneğin bir dokumacı esnafı eskiden bir tekstil ürününün tümünü tek başına yaparken artık iplikçiler, dokuyucular, çırpıcılar, boyacılar ve terziler aynı mal meta için ayrı ayrı üretim yapıyordu. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları 3. cilt sayfa 1237-1238. Orta Asya'da Maveraü'n Nehir en ileri uygarlıklardan birini kuran Karahanlılar 840-1211 dönemlerinde meta ekonomisini son derece geliştirmiş ve yüksek bir gönenç düzeyine ulaşmışlardı. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de 1069 üretilen ve ithal edilen malların listesini yazmış, ticari ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşler ileri sürmüştü. Burada yazılanlardan Karahanlıların tarım ve hayvancılığın yanı sıra demircilik, ayakkabıcılık, dericilik, cilacılık, boyacılık, döşemecilik, ok ve yay imalatçılığı gibi sanayi dallarında seri üretim yaptıklarını öğreniyoruz. Kitapta ücret ve ücretli çalışma konularının ele alınması, toplu çalışmaya bağlı manifaktür üretimin Türklerde 11. yüzyılda gelişkin bir dönem yaşadığını göstermektedir. Karahanlılar, ücrete ter, ücretli adam çalıştırana ise terci diyordu. Devletin en önemli görevi üretim ve ticaret için istikrarlı bir pazar düzeni sağlamaktı. Budun, halkın, ili, hakandan ekonomi için beklediği üç temel istek, gümüşün ayarını düşürmemek, doğru yasalar çıkarmak ve kervan yollarını güven altına almaktı. Divan-ı Lügat-ı Türk, Yusuf Has Hacip, 1. Metin 3. Basım Türk Tarih Kurumu Yayınları 1991 ve Kutadgu Bilig İncelemesi Adil Açar Türk Dil Kurumu Yayınları 1995 3. Basım Sayfa 150, A.K. Doğu Perinçek, Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek Kaynak Yayınları 1997 Sayfa 50. 10. ve 11. yüzyıllarda ticaret yoluyla varsılaşan toptancı kumaş tüccarları, bezazlar, dış satım, ihracat için üretim yapılan kentlerde tekstil zanaatçılarını örgütlüyor ve onlara parça üretim yaptırıyordu. Bezazlar bu eylemleriyle hem üretim hem de ticaret yapan tüccar sanayiciler haline gelmişti. Şeker üreticileri, şeker kamışı tarımı yapan arazi sahiplerini pazar için ürün yetiştiren bir tür seri üretim ilişkilerine yöneltiyordu. Bu yöneliş, tarım teknikleri ve ürün miktarlarının gelişmesine bağlı olarak da hem tarımcıların hem de imalatçıların varsılaşmasına yol açıyordu. Varsılaşan tarımcılar zamanla ya kendilerini yeni imalathaneler açıyor ya da açılmış olanları ortak olarak tarımcı sanayiciler haline geliyordu. Benzer girişimler kağıt sanayi, ince avcılığı, silah sanayi ve ipek böcekçiliği gibi alanlarda yaşanıyordu. Kağıt sanayinde tekel durumunda olan Semerkant'ta 10-20 arası işçi çalıştıran çok sayıda imalathane bulunuyordu. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 3. Cilt Tekin Yayınları 1996 sayfa 1238. Doğu-Batı ticaret yollarını denetim altında tutan Türkler bu denetimi bir ayrıcalık haline getirmişler ve ticaret kadar sanayi de geliştirmişlerdi. Doğu Türkistan'da önemli bir il olan Tarancılar'da tarım, Batı Türkistan'daki Sartlar'da ticaret çok gelişmişti. Tarancıların sözcük anlamı çiftçiler, Sartların sözcük anlamı ise tüccarlardı. Kankılılar, ağaçeriler, tahtacılar, mandallar, menteşeler, sürgücüler ve bunun gibi adını o yörede gelişmiş olan üretim dallarından alan yerleşim merkezleriydi. Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları İstanbul 2001 sayfa 194. Ekonomi bu merkezlerde düzen ve sürekliliğini devletin sağladığı ve gerçekten serbest olan bir piyasa içinde gelişip güçlendi. Güçlenme, üretimi, uzmanlaşmayı ve üründe çeşitliliği arttırdı ve kentten kente değişen uzmanlık bölgeleri ortaya çıktı. Ünlü coğrafyacılar Maksidi ve Nahşahi yapıtlarında kentlerin ve bölgelerin uzmanlık alanları ve düzeyi konusunda ayrıntılı bilgi vermiştir. Buhara, yumuşak kumaşlar, seccadeler, duvar halıları, perdeler üretir ve satar. Semerkant, gümüşlü kumaşlar, büyük bakır kaplar, kumaşlar, estetik vazolar ve kağıtçılığıyla ünlüdür. Nişapur'da tekstil, metal eşya, demir, çini, firuze taşçılığı, Merv'de İpekli dokuma, ağaç işleri, cilal, tabak, seramik. Harizm'de yoğun bir transit ticaretin yanında deri, kılıç, kilit, zırh ve gemi üretimi gelişmiştir. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, 3. Cilt'teki yayınları 1996, sayfa 1236. İngiliz yazar ve tarihçisi Herbert George Wells, 1866-1946, ünlü tarihin ana çizgileri The Outline History kitabında, Çin kaynaklarına dayanarak M.Ö. 45'te bir Budist gezginin izlenimlerini aktarır. Ekonomik gelişmenin göstergesi olarak Türk kentlerini ve bu kentlerdeki kültürel gelişkinliği dile getiren bu izlenimlerde yalnızca Türkistan olarak bilinen yerlerdeki Türkler değil, Kuzey Yolu olarak anılan bölgelerdeki Türkler de tanıtılır ve buralardaki kentler çok bakımlıdır. Semerkant büyük bir refah içinde bir kenttir, halkı çok uygardır denir. H.G. Wells bu bilgileri aktardıktan sonra şu yorumu yapar. Şunu anımsatmalıyım ki o dönemde böylesi uygarlaşmış kentlere Anglo-Sakson İngiltere'sinde rastlamak mümkün değildi. Teokratik devlet anlayışından demokratik devlet anlayışına Profesör İlhan Arsel sayfa 67. A.K. Erdoğan Şahin Nasıl Müslüman Olduk? Başak Yayınları 3. Basım 1994 sayfa 263. İslam ülkelerinin tümünü dolaşmış olan ünlü Arap gezgini İbn Battuta 1304-1369 hemen tüm Batı dillerine çevrilmiş olan seyahatnamesinde Orta Asya Türk kentlerinin gönenç ve güzelliğini anlatır ve bu kentlerdeki ticari sosyal canlılığı kendine özgü üslubu ile dile getirir. Aral Gölü'nün güneyindeki Harzem kentinin üzerinde özellikle durur ve bu kenti şöyle tanıtır. Güzel yapısıyla burası Türklerin en güzel kentidir. Kentte oturanların sayısı adeta belirsizdir. Sokaklarında her zaman büyük bir kalabalık vardır. Gelip geçenlerin adımları sanki yeri titretir. Bu insan seli uzaktan adeta köpüren, dalgalanan bir denize benzer. Bilinmeyen İç Asya, Leyli Geti, Türk Dil Kurumu Yayınları 1986, sayfa 136. Sanayi işletmeleri içinde özel girişimin yanında devlet yapım evleri önemli bir paya sahipti. Silah sanayi, tersaneler, maden işletmeciliği başta olmak üzere birçok alanda devlet yatırımı vardı. Para basımını tek elinde tutan devlet hem piyasayı hem de kendi işletmelerini denetlerdi. Varsıl kesimlere, prenslere ya da yabancı hükümdarlara yönelik altın ve gümüş işlemeli lüks kumaşlar, tiraz, devlet atölyelerinde dokunurdu. Araplarda klasik İslam dönemiyle sınırlı kalan devletçilik, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerinde geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştı. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu 3. Cilt'tekin yayınları 1996, sayfa 1238. Pazar ekonomisinin gelişimi doğal olarak tarım ve hayvancılığı da etkiledi. Bu alanlara ait ürünlerde büyük artışlar gerçekleştirildi, ürünler çeşitlendi, dönemin en ileri toprak ve ticaret düzeni ortaya çıktı. Orta Asya'nın güneyi, Batı Asya ve Orta Doğu dünya tarımının en gelişkin bölgesi haline geldi. Gıda tarımı için Zerefşan Ovası, İpek sanayi için Kuzey İran ve Suriye dutlukları, Batı Türkistan'da pamuk, Güney İran'da şeker kamışı tarlaları, Irak'ta hurma bahçeleri, Harizm'de bostancılık, tarım tekniklerinin ve üretimin geliştirildiği merkezler haline geldi. Tarım teknikleri ve ticareti o denli gelişmişti ki, Harizm'de yetiştirilen kavun ve karpuzlar, karla dondurulmuş kurşun sandıklar içinde Bağdat'a ihraç ediliyordu. AGE sayfa 1236. Üretim ilişkilerinde yaşanan yoğunlaşma ekonomik konuları giderek daha karmaşık hale getirdi ve bu ilişkilerin bağlı olduğu nesnel bir yasanın olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Ekonomiyi bilim haline getirecek kuramsal arayışın ilk sonuçları bu araştırmalar sonunda ortaya çıktı ve ekonominin birçok temel kuralı Batı'dan çok önce bulunup kuramsallaştırıldı. Bilim tarihçilerinin çağını en az 400 yıl aşan dahi düşünür. Felsefe Ansiklopedisi Orhan Ançerlioğlu Remzi Kitabevi 1985 1. cilt sayfa 260 olarak tanımladığı ve batılı ekonomistlere uzun yıllar esin kaynağı olan İbn Haldun, altın ve gümüşün dünyadaki bütün insanlar için sahip olunan servetin bir göstergesi olduğunu, bu serveti elde etmenin en sağlıklı ve kalıcı yolunun arazi rantı değil, üretim ve ticaret olduğunu ileri sürdü. Ekonominin pek çok konusuna açıklık getiren Haldun, yatırım politikaları konusunda görüşler geliştirdi, somut önermelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak şunları söylüyordu.